Ayrım 4.
7. Zamanın değerini bilin. Zamanınızı para gibi düşünün. Zamanınızı daha doyurucu bir yaşam için nasıl kullanabilirsiniz? İnsanların zamanınızı çalacak isteklerine hayır demeyi öğrenin. 8. İç huzuru. En büyük hedefiniz iç huzuru olmalı. Zamanınızı ve yaşamınızı iç huzurunuzu koruyacak şekilde düzenleyin. Bunu yaptığınızda doğru olanı yapıp doğru olanı söylediğinizi fark edeceksiniz. 9. Sezgi. Sezgilerinizi, iç sesinizi tanımayı ve dinlemeyi öğrenin. İç sesinize güvenmeye başlayın. Gerçekten istediğiniz şey için çaba göstermenizi size ancak o söyleyecektir. 10. Odaklanmak. Dengenin anahtarı yalnızca iki konudadır: işiniz ve aileniz. İş yerindeyken işinize odaklanın. Ailenizle birlikte olduğunuzda ise zamanınızın tamamını onlarla olmak için kullanın. Cherry Weir. Özel olmak ya da olmamak. Sıcak bir öğlen vaktinden sonra gelen ılık ikindide, eğer zamanınız varsa şöyle bir çevrenize bakın. Gözlerinizi kapatıp seslerin size ulaşmasına izin verin. Kaygılardan, korkulardan, telaşlardan arınmış bir 10 dakika. Belki yola çıkış sebebinizi ya da geçmişte kurup şimdi unuttuğunuz hayallerinizi hatırlamanıza vesile olabilir. Belki de daha fazlasına. Etrafımızda dolanan güzelliğe sahip olduğumuzda tüm bunlar bize olumlu şeyler hatırlatırken, yüzyıllar boyunca insanların amaçsızca gözüken ama çok büyük zararlara yol açmış davranışlarını tarihteki pek çok ülkenin ya da liderin ne olduğu hayal meyal görülen ya da görülmeyen bir hedef uğruna kalabalıkları peşine takıp insanlığa ciddi zararlar vermiş mücadelelerini, belki artık izi kalmamış ama yaşamı altüst etmiş gerçekleri aklımıza bile getiremeyiz. Bazen insanoğlunun ne uğruna olduğu çelişkide olan yolculuklarında ne serin bir ikindi vakti ne de akılda kalan etkileyici bir manzara tatmin duygusunu getirebilmiş. Dibi olmayan bir bardağa koyulan su gibi tatmin olma duygusu, sahip olma, güçlü olma, hükmetme, ezici davranma ve emredebilme gibi varoluşun yalnızca belli bir döneminde elde tutulup ruhsal gelişime katkısı olmayacak öğelerle sağlamlanmaya çalışılmış. Ne olduğundan çok ne gibi göründüğü önemli olmaya başlayıp güç gösterileri gerçek gücün barındığı adalet kavramından uzaklaştıkça gösterişin ardındaki arayış büyüdükçe büyümüş. Kulağa ne kadar masal gibi gelse de gerçek şu ki insanın arayışı zararıyla faydasıyla sürüp gidiyor. Yanlış nereye bakmaya devam ettikçe de aynı sahneyi yeniden izlemek ya da oynamak kaçınılmaz bir eyleme dönüşüyor. Aklını oldukça iyi kullanabilen bir insanın zarar verici olmasına rağmen yaptıklarını sürdürmesi, hata olduğunu bile bile devam etmesi, önde olmak, yetkiyi almak, tek kalmak için verdiği bunca çaba neden olabilir? Mesele güçlü olmak değil, güçlü olmanın vardığı yerdir. Mesele sahip olmak değil, sahip olmanın ne anlama geldiğidir. Mesele en önde olmak değil, en önde olurken yaşanan deneyimdir. Mesele özel biri olma ihtiyacı ya da arzusudur. Özel biri olma ihtiyacının karşılanmasını dışarıdan verilen ve alınan yetkilerle sağlamaya çalışan insan, aradığını bulamamanın sonucunu daha fazlasına sahip olmamaya bağlar. Bu açıdan bakınca her şey çok net ve yapılanlar çok anlamsız gözükse de pek çoğumuz özel olma duygusunu yaşatan seçilmiş savaşçıların cenk ettiği, geri kalanın ise basit yaratıklar olarak yok olduğu macera filmlerini heyecanla seyrediyoruz. Hatta özel ve seçilmiş olmayı düşünmek bile arzuladığımız varoluş şemasını hayatımıza taşıyor. Özel, seçilmiş olma kavramına insanın bu denli düşkünlüğünde yanlış bir şey yok. Ta ki kendi varlığı dışındaki herhangi bir metabolizmayı daha az değerli görünceye ve kendisini farklı özel yerine üstün görmeye başlayıncaya dek ya da kendi farklı varoluşunun diğerlerinden düşük bir versiyonda gerçekleştiğine inanana dek. Seçilmiş olmak ya da eşsiz bir düşün gerçek sahibi olmak için diğerlerinin size verdiği ya da vermediği değerden yola çıkarsanız vardığınız sonuç su koyduğunuz dibi olmayan bardağın yere düşüp parçalanmasıyla dağılan cam kırığı kadar fazla, keskin ve işe yaramaz olur. Kendinize vermediğiniz değeri başka birinden alamazsınız. Aldığınız takdirde de tatmin olamazsınız. Tatmin olmadığınız takdirde de yaşamı size özel bir hediye olarak değil, sizi harcayan bir oyun olarak görmeye başlarsınız. Olan biten her şey zihninizdedir ama yansımaları gerçektir. Özel olmadığınız hissi yalnızca bir illüzyondur ama bu görüntü hayatınıza, davranışlarınıza sızdığında gerçeğiniz oluverir. İşte bu yüzden gerçeğin dokusu değişkendir. Seçilmişliğinizin ve özel oluşunuzun tadını çıkardığınız anlardan birini hatırlarsanız, muhtemelen zihninizde değişen görüntüler eşliğinde hislerinizin değiştiğini fark edersiniz. Eğer bunu bir başkasının sizin yerine yapması gerekseydi, başka birinin bizim yerimize düşünüyor, irademizi kullanıyor olması gerekirdi. Bu takdirde de ben kavramından uzak düşerdik. Yaşam size bir hediye olduğu kadar siz de yaşama bir hediyesiniz ve bu yüzden isteseniz de istemeseniz de, kullansanız da kullanmasanız da, aldırsanız da aldırmasanız da özelsiniz ve seçildiniz. İster bu düşe ortak olun, isterseniz uzak durun. Tüm varlığınızla seviliyorsunuz, tüm varlığınızla sevebilirsiniz. İyi yaşamlar. Zehra Yiğit. Hem umutlarınız, hem temiz yarınlarınız, hem de hangi çiçeği seviyorsanız onunla kendi sonsuzunuza kadar birlikte olun. Umutlar ve çiçekler solmasın. Baharda ektiğimiz lavantalar bütün yaz boyunca bahçe keyfimize ciddi bir katkıda bulunmuştu. Hafifçe esen Meltem'de bile bedenlerini rüzgarın yönünde yerlere kadar eğmişler, adeta rüzgarın o belli belirsiz gücüne bile saygı göstermişlerdi. Ama hem zariftiler hem de her salınışlarında o tanıdık kokularını cömertçe sunmuşlardı. İncecik bedenlerinin üstünde başak benzeri tomurcuklu mor çiçekler, yaz boyunca arıların o doymaz iştahlarını her defasında boyun eğerek karşıladılar. Bahçemizin üzerinden uçan kuşlar, sadece çiçek yediği için çok lezzetli olduğu söylenen salyangozlar ve diğer börtü böcek hepsi nasibini aldı Nazenin'den. İlk hasadımızı yaz ortasında almıştık. Bahçemizin dört bir yanına serpiştirilmiş lavantalar, güneş ve rüzgarın durumuna göre farklı zamanlarda eriştiler. Önce upuzun, sapa benzer gövdenin tepesinde davetkar mor çiçekler kendilerini gösterdi uzun bir süre. Sonra da önce onlar soldu. Güneş çiçeklerin başak benzeri salkıma bağlandıkları kapsülleri kurutmaya başlamasıyla da hasat zamanının geldiğini anladık. Temizlik sembolü olan çiçekler. Yıllarca sokak satıcılarından, özellikle de esmer vatandaşlardan "Haniye lavanta" diyerek çığırtkanlığını duyduğumuz ve adeta toplumsal algılamalarımızda temizlik sembolü olarak kabul gösterdiğimiz bu çiçeklerin kendi bahçemizden hasat edilmesi ailece hepimizde keyif yaratmıştı. Uzun sap gövdenin uygun bir yerinden kesilmesi ve seneye, hatta aynı sene içinde ikinci mahsulün alınmasına neden olacaktı. Biz ailece lavanta uzmanı kesilmiştik. Hepimiz bir diğerimizi çaktırmadan izliyor ve olası hatalara karşı tetikte bekliyorduk. Kesim yeri ve biçimi konusunda bir iki minik tartışma yaşadıysa da tüm tartışmalar küsülmeksizin hemen bitirilmişti. Şimdi sıra küçücük tül keselere saklanacak olan kapsüllerin gövdeden ayrılmasına, tanelerin bir hekim edasıyla keseciklere yerleştirilmesine ve de şık, simli bağcıklarla ağızlarının kapatılmasına gelmişti. Biz evin iki kadını, küçük kızım ve ben bu ciddi işi tüm sorumluluklarıyla üstlendik. Taneleri eşit biçimlerde ayrıştırmak, elimizden kaçıveren tülden yapılmış keseciklere yerleştirmek ve nihayet şık bir biçimde birbirine benzer şekillerde bağlamak bizim işimizdi. Tüm bu uğraşlar sonunda elimizde hiç de azımsanmayacak sayıda lavanta keseciğimiz olmuştu. Evin her yanına, hatta biraz da abartarak mutfak dolaplarına bile gerektiğinden fazla lavanta kesesi yerleştirmiş ama yine de evimize gelen konuklara hediye etmek için bol miktarda lavanta da elimizde kalmıştı. İlk hasat evlat, ikincisi torun. Aradan sıcak ve nemli günler geçti. Şimdi sonbahar. Kanaatim şudur ki şehrin dışına doğru kırlık alanda yaşayanlar sonbaharı kent yaşamı içinde harala gürele yaşayanlardan daha çok severler. Çok bildik bir tanımlama ile sonbaharda renkler solmaz, pastelleşir, gökyüzü parlaklığını yitirir ama güneş yazdan arda bıraktığı son feriyle ulaşmaya çalışır yerküreye ve nihayet her cinsten canlının üstüne bir dinginlik çöker. Bereketli topraklarda ikinci hasat telaşı başlamıştır. İlk hasat evlat, ikinci hasat ise torun gibi çok tatlıdır, bereketlidir. Belki de bizim lavantalarımızda olduğu gibi. Başarılı bir ilk ürün toplama sonrasında ürünümüzün bize verdiği keyfi de özleyerek bahçemizdeki lavantaları toplamak üzere ailece harekata geçtik. El birliğiyle lavantalarımızı toplamak üzere her birimiz gözüne kestirdiği köşelere doğru seyirttik. Benim seçtiğim bölümde diğer çiçeklerle bir kombinasyon yaratılmış olduğundan toplama işlemi daha yavaş yürüyordu. Adını bilmediğim çok çeşitli bahçe çiçeği yağmurun da bereketiyle yerden gür biçimde havaya doğru uzanıyordu. En olgun lavantalar ise bu çiçeklerin engellediği kuytu köşelere saklanmışlardı. Her çeşitten böcek ve yüzlerce türünden örümcek çiçeklerin arasında konuşlanmışlar, adeta beni bekliyorlardı. Yılmadan ve korkmadan cesurca aralıyorum çiçekleri. Her an adını bilmediğim bir böcek tarafından ısırılma riskine karşın diğer çiçeklerin köklerine basmamaya gayret ediyorum. Çok dikkatliydim, çok. Ta ki lavanta kolonisini ezici gücüyle tehdit eden ve hatta ezen deli sarmaşıklarla karşılaşana kadar. İşin özündeki güzellikten daha önemli ne var? Göz alıcı renklerle bezenmiş alacalı küçük yaprakları ve görüntüsündeki süksesiyle sanırım pek çok peyzaj ustasının gözdesidir bu sarmaşıklar. Çabuk büyümesi ve duvar, çit gibi görüntüsü derhal kapatılması gereken çıplak alanlar için bulunmaz bir örtü niteliğinde olsa gerek. Çevredeki tüm bahçelerde sıklıkla gözüme ilişiyorlar. Arsız olmalarına arsızlar ama onları arsız yapan doğanın da bu işte katkısı olsa gerek. Bahçedeki her türlü süs bitkisinden önce büyümüştü sarmaşıklarımız, bizi de mutlu ederek. Bahçe komşumuzun duvarından öte yana, komşumuzdan da bize yeni yeni merhaba diyen sarmaşık sürgünleri dostluğumuzun da göstergesi olduğundan karşılıklı anlayışla karşılamıştık bu doğal sınır ihlallerini. Anlayışla karşılamıştık ama bu sarmaşıklar da çok olmuşlardı artık. Gövde denmeyecek kadar ince bedenini güçlü ve azgın sarmaşık filizlerine teslim eden lavantalarımız soluksuz kalmışlardı. Pek çok kere döne döne ta tepesindeki çiçeğe kadar sarmıştı. Adeta soluksuz bırakmak içindi bütün bu çabalar. Çoğu direnememişti besbelli, bırakmıştı oracağı kendini. Daha azı direngen davranmış, boğulan yerden büyümeyi bırakıp tersine bir filiz vermişti aynı gövdeden. Sanırım biz farkında olmadan bilmem kaçıncı çiçek arası bahçe savaşları olmuştu ve hala yeşil katliam kendi içinde içten içe devam etmekteydi. Ezen ve haksızlık edenlere direnen ruhumun bu görüntü karşısında galeyana gelmesi bence çok doğaldı. Hem de bu durum kendi içinde çok doğal olmasına rağmen. Tercihim ezilenden yana. Epey bir süre hem sarmaşığa zarar vermemeye hem de yeni canları kurtarmaya çalıştım. Ama beyhude gücüne güvenen sarmaşık hiç de geri adım atmıyordu. Bir süre sonra tercihimi ezilenden lavantalarımdan yana koydum ve bedenlerini saran filizleri makasla uzaklaştırdım. Şimdi biliyorum ki seneye bir boy daha alacağız bu zarif, kırılgan çiçeklerden. Ben onlara yaşama şansı, emek vermiştim. Eminim ki onlar da bunun karşılığında beni çiçekleriyle ödüllendireceklerdi. Bu lavanta devşirme işini neden mi anlattım? Aksine bir durum olmaz ise siz bu makaleyi okurken toplumca bir sınavdan geçiyor olacağız. Hep birlikte seçim sandıklarının başına gidecek ve kişisel tercihlerimizi kullanarak bizi yönetecek yeni temsilcilerimizi seçmiş olacağız. Olacağız diyorum çünkü koşulsuz herkesin bu temel hakkını kullanacağını daha işin başından koşulsuz kabul ediyorum. Ayrıca aksine bir durumun toplumsal sorumluluklarımızdan kaçmak anlamına geldiğini de ciddi bir biçimde düşünmekteyim. Düşünmekteyim çünkü seçimlerde oy kullanmayanların başkalarının seçtiği temsilcileri kabul etmemek gibi bir lüksünün olmadığını da biliyorum. Herkesin kendi hür iradesiyle kendi temsilcisini seçmesini çok ama çok önemsiyorum ve biliyorum ki pek çoğunuz da benimle aynı görüşte. Tek başına mücadele etmeyi başaramayan deli sarmaşığın gücüne boyun eğer ve hatta solup giden lavantalar gibi birileri gelip de bizi soluksuz bırakmadan el birliği ile davranalım. Davranalım çünkü yarın belli mi olur? Bırakın lavantaların soluk almasını, yeşermesine bile müsaade etmeyebilirler. Hem umutlarınız, hem temiz yarınlarınız, hem de hangi çiçeği seviyorsanız onunla kendi sonsuzluğunuza kadar birlikte olun. Günseli Özen Ocakoğlu. Zorlukları ve acıyı sevmeyi bile öğrenmeliyiz belki. Çünkü hayatımızın en güzel anları zorlukları aştığımız anlardır. Vazgeçmedik. Yazmalıyım yüreğimi, güzel bir yüreğin bir yüreğe yaşattığı en güzel duyguları. Sıradan bir günün, bir anda hayatının en güzel günlerinden biri olabildiğini, bir mektubun bir hayatı nasıl güzelleştirdiğini, mutluluğu gözyaşına dönüştürdüğünü. Kanlıca'dayım şu an, yıllık izinde, balkonda oturuyorum ve yazıyorum. Karşımda o muhteşem deniz, yeşil ve mavinin mükemmel uyumu. Şairlerin neden İstanbul'a şiirler yazdıklarını çok iyi anlıyorum. İbrahim Sadri'yi dinliyorum aynı zamanda. Yüreğim o güzel günü hatırlıyor. Sevginin elçisi o mektubu. Ölümsüzleştirmeliyim diyorum o duyguları ve yazıyorum. İşteyim, çalışıyorum. Sıradan bir gün. Ta ki Nermin'in arayıp mektubumun geldiğini söylediği ana kadar. O da biliyor. Mahpeyker'in mektuplarının benim için ne kadar değerli olduğunu. Alıyorum mektubu, açamıyorum bir süre heyecandan. Birkaç akşam önce telefonla görüşmüştük. Zor bir dönem geçiriyordu Peyker ve biz paylaşıyorduk acılarımızı da tıpkı sevinçlerimiz gibi. O telefon görüşmesinde öyle güzel şeyler paylaştık ki insan hayatı boyunca böyle anları çok nadir yaşar. Birbirimizi gerçekten anladığımızı hissetmiştik o gece. Sonrasında da işte mektubu gelmişti dostun. Biz mektubun güzelliğini unutmadık hiç. Ölümsüzleştirdik yaşadıklarımızı mektuplarımızla. Zor dönemlerimizi paylaştık. Şimdi o yaşıyordu zorlukları. Acıların üstesinden gelme sırası ondaydı. Zorlukların üstesinden gelmeliydik birlikte. İlginç olan ne biliyor musunuz? Biz Peyker'le fakültenin ilk yılında tanıştık. Aynı evde kaldık bir yıl. Hayatımın en zor yılı. Bazı problemler yaşadık. Aslında benim de elimde olmayan sebeplerden dolayı. Ama yürümedi ve Peyker ikinci senede başka eve taşındı. Arada bir görüşüyorduk ama işte öylesine. Ta ki bir arkadaşın evliliği vesilesiyle bir araya gelene dek. Oturduk ve konuştuk o gün. Yaşadıklarımızı, neden böyle olduğunu, yaşananlar arkadaşlığımızı etkilememeliydi. Vazgeçmedik sevgimizden. İşte o günden beri 5 yıl geçti. Bizim arkadaşlığımız gerçek bir dostluğa dönüştü. Şu anda da Peyker'deyim. Yıllık iznimin bir kısmını burada geçiriyorum. Dostluğumuzun hikayesinden sonra mektuba dönüyorum tekrar. Mektubu açtım ve gözyaşları içinde okudum. Mektup bittikten sonra da ağladım, ağladım, ağladım. Issız dünyamdan açan zambağın, dertli günümde bana en güzel ilacı, yani yüreğini sunan dayanağım, merhaba diye başlıyordu mektup. Sadece girişi bile dünyalara bedeldi benim için ve devam ediyordu. Balkonda oturuyorum, yalnızım, yeşillik ve dere sesi. Bu mekanda insanın tek eksiği bir dost. Hava serin, biraz üşüyorum. Yine de seninle birlikte burada üşümeyi seviyorum. Seninle birlikte diyorum çünkü burada bulunamasan da ben sevgimle hayallerime davet ediyorum seni ve bunu reddetmiyorsun. Sıcaklığın ruhumu ısıttığından üşüyen bedenim önemsiz. Şu an seni bu satırları okurken düşünüyorum ve okurken senin de beni düşüneceğini biliyorum. İşte bu yüzden birlikteyiz.